29. kısım, sayfa 340. 9 Aralık 1981. Joan'ın iştahı sürekli artıyor. Menüsünü değiştirmeye çalıştım ama etten başka bir şey yemek istemiyor. Çok daha endişe verici bir olay. Onu mutfakta yakaladılar. Solucuların kilitlerini zorluyormuş çiğ et yemek için. Ona engel olmaya çalıştıklarında bir yırtıcı hayvan gibi dişlerini göstermiş. Bu kan isteği nereden geliyor? Arta kalan zamanlarda Joan resim çiziyor. Hep siyah silüetler, hep bıçak. Eğer annesinin öldürme sahnesini tasvir ediyorsa neden bu kadar çok insan var? Şu an artık şarkı söylemiyor ama heceleri telaffuz etme noktasına geldiğini sanıyorum. 17 Aralık 1981. Joan beni endişelendiriyor. Hayvani davranışları geriledikçe kişiliğinin özellikleri ortaya çıkıyor. Eğitimini engelleyen ve son derece kaygı verici maymunlara has özellikler. Birçok kez onu küçük hayvanlara işkence yaparken yakaladım. İşkenceyi uzatabilmek için azami dikkat gösteriyordu. Ondan korkan ve uzak duran diğer yetimlere karşı da şiddet uyguluyor. Onlara saldırıyor, tuzaklar kuruyor. Dün küçük bir kızı yetimhanenin yakınlarında kazdığı bir çukura düşürerek yaraladı. Deliğin dibine budanmış bambular yerleştirmişti. Kız kalçasından yaralandı. Ama ölebilirdi de. Bunu neden yapıyor? Benden başka kimseye güvenmiyor gibi. Ve dahası, başka bir tehlike daha var. Ateş şu anı cezbediyor. Saatlerce alevlere bakıyor. Onu birkaç kez kibritle oynarken yakaladılar. Onun bu kötü yanı beni kaygılandırıyor. Onun bu eğilimleri yüreğimi sıkıştırıyor. Kravatı ve siyah ceketiyle şu an içinde iblis ruhu barındıran küçük bir Charlotte'u andırıyor. Sürekli dua ediyorum. Benim namıma üzülen sizler için dedi Tanrı. Adaletin güneşi doğacak ve şifa onun kanatlarının altında olacak. 26 Aralık 1981. Pellegrini'den yeni bir ziyaret daha. Çocuğu almak istiyor. Onun için yeni bir aile bulduğunu söyledi. Ya da daha ziyade emir almış gibi görünüyor. Şu an evlat edinmek isteyen nüfuslu bir aile. Hiç kuşkusuz bir asker. Nedenini açıklayamıyorum ama tüm bunların ardında bir gizem olduğunu hissediyorum. 3 Ocak 1982. Bu yeni yılda Tanrı bana olağanüstü bir armağan verdi. Bu sabah Joan'ı kilisede sunağın karşısında oturur halde buldum. Şarkı söylüyordu. Hayır, bundan önceki gibi belirsiz bir melodi değil, gerçek bir şarkı sözleriyle. İlk kez ağzından kelimeler döküldüğüne şahit oluyorum. Şarkıyı tanıdım. Bir zamanlar çok sükse yapmış olan bu şarkıyı misyonumda çocuklara söyletirdim. Porque Tevas. Janet adında İngiliz-İspanyol bir sanatçının yorumladığı bir şarkı. Bu şarkıyı nerede öğrendi? Önemli değil. İnancım ve umudum kuvvet kazanmaya başlıyor. Joachim'in geri döndürülemez bir otizmi yok. Orman sadece onun insani yeteneklerini bastırmış. Onun benimle kalması gerekiyor, eğitimine devam etmesi, Tanrı'nın inayetiyle. Vakit geliyor ve önünde eğilinmesi gereken daha şimdiden geldi bile. Burada veya orada değil ama ruhta ve gerçekte. 17 Ocak 1982. Joan konuştu. Birdenbire, kolayca. Biliyordum, hep biliyordum. Onun konuşma yetisi olduğunu. Joan otistik bir çocuk değil. Ya da onun sendromu benim kitaplarda söz edilen yüksek düzeyde otizm değil. Artık bu ilerlemeleri başka eğitimlerle de desteklemek gerekiyor. Okuma, yazma, dua, savaşı. Onunla birlikte kazanacağım. 25 Ocak 1982. Hızlı gelişmeler var. Joan konuşmakta hiç zorluk çekmiyor. Hala kekeliyor olmasına rağmen. Cümleler ağzından çok düzgün çıkıyor. Onunla konuşmaya başladım. Dili kendine has bir şekilde kullanıyor. Birinci tekil şahıs konuşmayı beceremiyor. Bir soruya olumlu yanıt vermek yerine soruyu tekrarlıyor. Bazen de yanıt yerine bir dizi kelime söylüyor. Genellikle de Porque Tevas'ın sözlerini. Bunun ne anlama geldiğini anlamıyorum. Şimdilik anıları karmaşık. Ormandaki yaşamından bazı şeyler, kışladaki hayatından bölük pörçük parçalar anlatıyor. Ama tüm bunlar birbirine karışıyor. Hafızası sayfaları birbirine yapışmış açık bir defter gibi. Bazen maymunlara insani özellikleri veriyor. Onları konuşan varlıklar olarak gösteriyor. Bazen de tam tersine ebeveynine ormandaki yaşamına uygun ritüeller ve alışkanlıklar atfediyor. Kesin olan bir şey var. Korku ve tehditten başka bir şey görmemiş. Evlat edinen ailenin dayakları ve kırbaçları, maymunların tırnakları ve ısırıkları. 3 Şubat 1982. Sonunda Joan kaçmış. Garcia'larda evlatlık olarak verildiği ailenin evinde şiddet dolu bir gece. Baba kör kütük sarhoş, karısını dövmeye başlıyor. İkisi de alkolik olan karı koca arasındaki ilişki son derece kötü olmalı. Gece yarısı baba tüfeğinin süngüsünü alıyor ve karısının boğazını kesiyor. Sonra onu mutfakta parçalara ayırıyor. Bu Joan'ın sürekli resmettiği sahne. Hugo Garcia oğlunu bu gösteriye şahit olması için mutfağa götürüp bağlamış ve ağzını tıkamış. Ama böyle bir vahşet için kalabalığa neden gerek var? Gecenin ilerleyen saatlerinde subay üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalkışmış. Joan'ın ateşe olan ilgisinin nereden geldiğini anlamak için psikiyatr olmaya gerek yok. Sonunda gün doğarken oğlunun dumandan boğulabileceğini düşünmeden mutfakta hala yanan eşyalar varmış, gırtlağını bir kulaktan diğerine kadar kesmiş. Joan kurtulmayı başarmış. Panik halinde merdivenden inmiş, kışlanın avlusunu geçmiş ve ormana kaçmış. Yorulana kadar koşmuş. Sonra bir ağacın dibine yığılmış. Bundan sonra kara delik. Joan bu kaçış ile maymunların yanındaki hayatı arasında bir bağ kurmuyor. 7 Şubat 1982. Bu gece fenerlerin ışığında Joan'ı kümeste yakaladık. Usturamla tavukların boğazını kesmiş, bir matara gibi boyunlarından kanlarını içiyordu. İğrenç bir dışkı ve kan karışımıyla duvarlara silüetler çizmişti. Resim defterine çizdiği silüetleri. Gönüllüler korktu. Bazıları çoktan dispanseri terk etmişti. Joan'ın iblisin oğlu olduğuna dair söylentiler yayılıyor. Cezalandırmak için onu hiç penceresi olmayan bir odaya kapattım. Yanlış yolda olduğunu anlamasını istiyorum. Bu fikirler aklına nereden geliyor? Bu dürtülere ne sebep oluyor? 9 Şubat 1982. 2 günlük hücre cezasından sonra Joan'ı perişan bir halde buldum. Kulübenin her tarafına pislemişti. Duvarlara dışkısıyla yazılar yazmıştı. Gömleğinde ve pantolonunda kurumuş sperm lekeleri vardı. İlk kirlenme. Demek ki buluğa eriyor. Ama cinsel ağrısını uyandıran neydi? Aklıma tüyler ürpertici bir düşünce geldi. Ona ilk cinsel heyecanını yaşatan şey o kanlı sahneydi. Sürekli dua ediyorum. Uzun zamandan beri misyonumuza uğramayan Tanrı Joan'ı unutamaz. Bunu yazmaya utanıyorum ama onun bize borçlu olduğunu düşünüyorum. Ölmeleri için buraya terk ettiği insanlar adına bu çocuğu kurtarmalı. 24 Şubat 1982. Joan daha sakin. Kuduza benzeyen bir tür enfeksiyon fikri geçerliliğini sürdürüyor. Ama tıbbi tahlillerden hiçbir netice çıkmadı. Daha ileri tetkikler mi yaptırmam gerekiyor? Bunun için tek çare Buenos Aires. 3 Mart 1982. Albay Pellegrini yeniden ortaya çıktı. Şu subay, Joachim ona böyle diyor. Önemli birine evlatlık verilecekmiş. Şüphesiz iktidara yakın bir adam. Joan'la birlikte kaçmam gerekiyor. Onun ruhunu kurtarmam lazım. 11 Mart 1982. Joan, birkaç önce yetimhaneye aldığımız engelli bir oğlanı kanatıncaya kadar ısırdı. Yarasını tedavi ettik. Eğer Joan'ın bir hastalığı varsa bulaşma riski olabilir mi? Ete olan bu aşırıyla ilgili bir başka şüphem daha var. Kanibalizm. Aynı gün Joan'ın kurbanını götürdüğü yerin yakınlarında bir sunak buldum. Hayvan kemiklerinden, taşlardan, çalı çırpıdan yapılmış tuhaf bir şey. Bazı parçalar alfabesindeki işaretleri andırıyor. Joan bir seremoninin kurallarına riayet ediyor gibi. Ama bunları nereden öğrendi? 13 Mart 1982. Pellegrini geri geldi. İdari dosya hazır. Çocuğu evlat edinmek isteyen Amiral Alfonso Palin, Arjantin askeri hükümetine yer alan üyelerden biri. Ülkenin en tehlikeli adamları arasında sayılan bir işkenceci. Palin neden bir başka çocuğu değil de Joan'a evlat edinmek istiyor? Diktatörlük her gün yüzlerce çocuğun öksüz veya yetim kalmasına sebep oluyor. Neden Joan seçildi? Onu ilgilendiren sadece çocuğun hikayesi mi yoksa uyguladığı şiddet mi? Brüksel'deki Aziz Ignacio tarikatı ile temasa geçtim. Eğer karar verirsem derhal Guatemala'daki başka bir misyona gidebilirim. 21 Mart 1982. Hala bazı şüphelerim vardı ama dün gece bunlar tamamen ortadan kalktı. Joan yamyam. Ölülerimizi gömdüğümüz dispanserin arkasındaki mezarlıkta yakaladık. Joan bir sürü cesedi, yeni ölenleri mezarlarından çıkarmış parçalayarak yiyordu. Gördüklerimi ifade etmekte zorlanıyorum. Çocuk beyinlerine ulaşmak ve maddeyi yemek için kafataslarını taşla parçalamıştı. İliklerini emmek için kol ve bacak kemiklerini kırmıştı. Bu teknikleri nasıl biliyordu? Daha önce de insan isminin tadına bakmış mıydı? Gitmeliyiz. Misyonu terk etmeliyiz. Joan'ı kurtarmalıyım. Burada öfke her geçen gün artıyor. Ruhuna şeytan girdiğine inandıkları çocuğu linç etmek isteyeceklerinden korkuyorum. Bir ikilem yaşıyorum. Gitgide şiddet eylemlerini ve suçlarını arttıran Joachim'i kurtarmak için yetimhanedeki çocukları, dispanserdeki hastaları, masum insanları terk etmek. Ama misyonumuzun anlamı da bu değil mi? İsa'nın şu sözlerini kendi kendime yineliyorum. Hekime ihtiyacı olanlar sağlıklı insanlar değil, hastalardır. Ben iyi ve dürüst insanları değil, günahkarları doğruluğa davete geldim. Jean okumayı bıraktı. Elleri titriyordu. Geçmişi, bugünlükteki her unsuru bugünle soruşturmasıyla karşılaştırmak için çok erkendi. Ama satırlar arasındaki bağlantılar son derece açıktı. Joan'ın hikayesi bazı boşluklarına ve karanlık taraflarına rağmen Paris'teki kanlı cinayetlere bir açıklama getirmek için ilk adımdı. Saat sabahın 11'iydi. Uğursuz gün bir akvaryumun su yeşili aydınlığı içinde boğulmuş gibiydi. Böylesi daha iyiydi. Yeniden okumaya başladı. Roberge'nin Guatemala'ya yaptıkları yolculuk hakkındaki açıklamalarda bulunduğu birkaç sayfayı geçti. Sonra Guatemala, Panachel, San Agosto misyonu, 1982 Ekim, yani Roberge'nin yazmaya başladığı ardından araya bir yıl öncesinin girdiği tarih yeniden ortaya çıktı. Trajedinin yaşandığı o tarih. 18 Ekim 1982 sabahı Joan ortadan kaybolmuştu. Ertesi gün elbiseleri yırtılmış, tamamen suskunluğa gömülmüş bir halde bulunmuştu. Neredeyse bir yıl önceki haliyle aynı durumdaydı diye yazıyordu din adamı umutsuzca. Daha sonra yarı yarıya yanmış bir kulübede genç yerli kızın cesedi yarısı yenmiş bir halde bulunmuştu. Katil cinayet izlerini ateşle örtmek istemişti. Kanibalizm, piromani. Pierre Roberge'nin katilin kimliği hakkında en ufak bir şüphesi yoktu. Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağından da. Adı burada da iblisin oğluna çıkan Joan hemen suçlanacaktı, tutuklanacaktı, hapse atılacaktı veya idam edilecekti. Roberge böyle bir son istemiyordu. Ne yapmam gerektiğini biliyorum diye yazmıştı rahip 22 Ekim'de. Cizvit cinayeti üstlenmiş ve Atitlan'a gelip çocuğu alması için Alpay Pellegrini ile temas kurmuştu. Bu bir şekilde kötünün zaferiydi. Sadece Joan'ı iyileştirmeyi başaramadığı için değil, oğlanı elleri kanlı bir işkenceciye emanet ettiği için de kötünün zaferiydi. Bunun tek bir geçerli nedeni vardı. Joan, Joachim bundan böyle yasalar karşısında korunmalıydı. Cinayi kariyeri daha yeni başlıyordu. Oysa evlat edinen adam Arjantin'de Joan'ı her türlü yargılanmadan muaf tutabilirdi. Roberge'nin planı başarısızlığa uğramıştı. Kimse ona inanmıyordu. Tutuklanması da özel bir konjonktür dahilinde gerçekleşmişti. Ladinolar uluslararası desteklerinin kesilmesinden korkarak din adamı hakkındaki suçlamalardan vazgeçmek zorunda kalıyorlardı. Rahip yeniden özgürlüğüne kavuşmuştu. Yaşadığı bu sıkıntıyla Roberge sırrını mezara götürmek için intihar etmeye karar vermişti. Bu arada Joan'ı Alfonso Palin'e bizzat teslim etmeyi başarmıştı. Şimdi kesin olan bir şey vardı. Anton Ferro'nun muayenehanesindeki yaşlı İspanyol işkenceci amiraldi. Benim ülkemde bu çok yaygın bir uygulamaydı. Herkes böyle yapıyordu. Kurbanların çocuklarının evlat edinilmesinden söz ediyordu. Ölmeden önce Cizvit itirafını tamamlamak istemişti. Haftalar, aylar boyunca ve ipuçları ışığında adam Joan'ın yazgısının sebebini anlamıştı. Sanrılı bir sebep. 24 Ekim 1982 San Agusto. Benim için Joan hikayesini kapatma zamanı geldi. Onun sırrını yazıya dökmeyi kapatma zamanı. Arjantin notlarımı yeniden okudum ve çok saf olduğumu düşündüm. Hikayesinde topluca değerlendirilmesi gereken ve tek cevabı olan bir sürü soru var. Joan'ın bu şiddeti, kan dökücülüğü, aşırı öfkesi nereden kaynaklanıyor? İnsan için olan bu açlığının sebebi ne? Peki ya daha önce görmüş gibi büyük bir titizlik içinde gerçekleştirdiği bu ritüellerin? İlkel bir dile aitmiş gibi görünen şu tuhaf alfabenin? Ne otizm ne de gizemli bir virüs söz konusu olan? Bir öğrenme söz konusu. Ona jungle'ın derinliklerinde verilmiş bir eğitim. Ne onu evlatlık alan bir aileden ne de uluyan maymunlardan kaynaklanan bir kültür. Joan ormanda bir virüse maruz kalmamıştı. Bir halkla karşılaşmıştı. Ancak bu varsayımı geliştirmek imkansız. Hangi kabile ona bu tür ritüelleri aşılamış olabilir? İlkel bir kavim mi? Kimse bana Campo Alegre bölgesinde Tobalar, Plagalar, Viçiler dışında başka bir kavimden söz etmedi. Ve onlar da uzun süreden beri bütün Arjantin köylüleri gibi yaşıyorlardı. Öyleyse kim? Ne? Niçin bu tip varlıklardan söz edildiğini hiç duymadım? Neden Campo Alegre köylülerinin hiçbiri eğer varsa bu yaratıklardan biriyle karşılaşmamıştı? İnandığım tek şey var. Misyona geldiğimden beri Joan o barbarları çiziyordu. Hem insani figürleri hem de gizli bir dilin işaretleri olan siyah çizgiler. Orman seni ısırıyor. Mesaj bu. Orman yarı insan, yarı hayvan, vahşi bir halkı saklıyor. Bir şekilde araştırma yapmak için artık Campo Alegre'de olmadığıma üzülüyorum. Selva de las Almas da Joan'ın izini sürmek için. Ama artık çok geç. Benim için, Joan için. Çocuğu kaderine terk etmeliyim. Amiralin onu koruması ve her şeye rağmen ruhunun doğru yolu bulması için dua ediyorum. Bana gelince, kutsal kitapta dendiği gibi, senin yüzünden nereye kaçayım? Eğer göklere çıksam sen oradasın. Ölüler diyarında yatağını sersem işte oradasın. Jean yeniden okumaya ara verdi. Yumruk yemiş gibiydi. Pierre Roberge'nin keşfi bir anda soruşturmasındaki gizemlerin çoğunu aydınlatıyordu. İlkel bir topluluk, karanlıkların içinden gelen bir kavim. Joan, Joachim'in cinayetlerindeki ortak dürkü kesinlikle buydu. Kan, kafatası, insanlık dışı fiziksel özellikler sergileyen bir halk. Öğlen olmuştu. Dışarıda etrafı renksiz bir balçık çukuruna çeviren yağmur yeniden başlamıştı. Tahkik etmeliydi, doğrulamalıydı, resmen onaylatmalıydı. Jean cep telefonunu yeniden açtı ve Bernard Pavuan'ın cep numarasını tuşladı. 4 çalıştan sonra Buda'nın soğukkanlı sesi duyuldu. ''Hala laboratuvarda mısınız?'' diye atıldı. ''Evet. Size son telefon ettiğimde yanılmışım. Nelly'e yollanan kan örneği ne virüs, ne mikrop, ne parazit barındırıyordu. Bu zaten mantıksızdı. Managua'daki adam kan örneğini Nelly'e bir karyotip çıkarması için yolladı. Bir damla kanla bunu yapmak mümkün değil mi?'' ''Evet. Bu karyotipin neyi ispatlaması gerekiyordu?'' ''Bir anomaliyi. Ne tür bir anomali?'' ''Yeni bir kromozom profili ya da çok eski. İnsan türününkinden farklı.'' ''Anlamıyorum.'' İkinci görüşmemizde Neandertal insanın karyotipinin 48 kromozom içerdiğini söylemiştiniz. Okuduklarımdan öğrendiğim bu. Evet, ama ben bir uzman değilim. Bu tür bir anomali olduğunu düşünüyorum. Saçmalıyorsunuz. Nelly'nin çalışmalarıyla ilgili somut kanıtlar bulmalıyız. Bir kan örneğinin kültür sonuçlarının izini bilgisayarda saptayabilir miyiz? Kültür sonuçlarının izine ulaşamayız. Metafazın fotoğrafına, yani bir sonraki aşamanın izine ulaşabiliriz. Bu fotoğrafı oluşturmak için bir dosya açmak ve ona bir referans numarası vermek gerekir. 10 rakamlı bir numara, silinemez bir numara. Öyleyse ana programın bilgi işlem belleğinde bu tür bir analiz izini bulabilirsiniz. Ancak referans listesini bulabilirim. Ama numara analiz tarihini de içeriyor. Tarihi evet ve bilgisayarın kullanım saatini de. Nelly kan örneğini 31 Mayıs'ta aldı. Aynı akşam kültür işlemine başladığını kabul edelim. Kültür ne kadar sürede sonuçlanır? Kan için amniyon sıvısından daha hızlı, 3 gün. Öyleyse Nelly 3 Haziran akşamı kültürün sonuçlarını aldı ve bilgisayarı kullandı. Hayır, metafazdan önce 24 saatlik bir çalışma süresi daha gerekiyor. 4 Haziran o zaman. O gece Nelly bir dosya açıyor, çalıştığı parçaya bir numara veriyor. Kromozomların fotoğrafını çekiyor. O geceye ait bir referans numarası bulabilir misiniz? Herhangi bir hastanın adını da, herhangi bir fotoğrafı da gönderme yapmayan bir referans numarası. Bana göre Nelly resmi bastı ve ardından da bilgisayardan sildi. Jean bilgisayar klavyesinin tıkırdısını duyuyordu. Referans numarasını buldum diye mırıldandı Pavuğa birkaç saniye sonra. Bilgisayara gece saat 01:24'te işlenmiş. Yani 5 Haziran'da. Ama başka hiçbir şey yok. Ne isim ne resim. Her şey silinmiş. Bu numara dışında. Nelly sadece resmi muhafaza etti. Ve bu resim yüzünden öldü. Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsiniz? 5 Haziran onun sabaha karşı 3 civarında öldürüldüğü tarih. Katil Nelly'yi hazırlıksız yakaladı. Onu öldürdü ve dosyayı yanında götürdü. Sessizlik. Pavuğa yeniden lafa girdi. Bu karyotip tam olarak neyi ifade ediyor? Tekrarlıyorum. O farklı bir insan familyasına ait. Bu çok saçma. Nelly de bu saçmalık yüzünden öldü. Bana neden bundan bahsetmedi? Çünkü tepkinizin nasıl olacağını biliyordu. Somut sonuçlar elde etmeyi bekliyordu. Sitogenetikçi karşılık vermedi. Şüphesiz sevgilisine güven telkin edemediği için üzgündü. Onun yanında araştırmalarını sürdürmemiş olmaktan. Böylece belki de Nelly katilin gazabından kurtulmuş olacaktı. Jean'ın ne onu teselli etmeye ne de yanıldığını söylemeye vakti vardı. Teşekkür etti ve telefonu kapattı. Reisenbach'ın ona verdiği Arjantin numarasını tuşladı. Tucuman Tarım Enstitüsü, Paleontolojik Kazılar Departman Müdürü Daniel Tayyip orada değildi. Jean kendi numarasını bıraktı ve gelince aramasını istedi. Ama fazla umudu yoktu. Dışarıda yağmur devam ediyordu. Jungle rüzgardan aklını kaçırmış gibiydi. Gerçek çok daha deliceydi. Birisiyle konuşması gerekiyordu. Ne öğrendiğini yüksek sesle anlatması. Reisenbach. Polis telefonu açar açmaz Jean tüm hikayeyi ona anlatmaya başladı. Juan'ın kurt çocuğun 1981'de Manes ormanında bulunması. İnsanların dünyasına geri dönmesi. Eğitimi. Sonra Pierre Roberge'nin onun hikayesinin derinliklerine ulaşmak için yaptığı soruşturma. Tüm bunları biraz daha açmak için ekledi. 9 yaşındaki Juan uluyan maymunlar tarafından değil, Arjantin'in bu eyaletindeki ilkel bir halkın mirasçıları tarafından yetiştirilmişti. Bazı şeyleri biraz zorladığını düşünmüyor musun dedi polis kuşkulu bir sesle. Bu farklı halk Paris'teki cinayetlerin sebebi. Hadi ama. Juan yani kurt çocuk Paris'te yaşayan 35 yaşında bir avukata Joachim'e dönüştü. Görünürde onu sıradan bir Paris'ten farklı kılan hiçbir şey yok. Ama içinde vahşi bir çocuk barındırıyor. Halkın sırrını koruyan bir yamyam. Bu sırrın tehlike altında olduğunu hissettiğinde de harekete geçiyor. Reisenbach sessizliğini koruyordu. Jean devam etti. Kan bankasının sahibi Manzerena bu kanve ait bir kan örneğini ele geçirdi. Kanı karyotipini çıkarması için Nelly'ye yolladı. Manzerena tarih öncesi ve insandaki kötülüğün kökeni, takıntısı olan biriydi. Nelly Barjak örneği 31 Mayıs'ta aldı. Gerekli işlemleri yerine getirdi ve 4 Haziran'ı 5 Haziran'a bağlayan gece sonuçları aldı. Aynı gece Joachim onu görmeye geldi. Kadını öldürdü ve örnekleriyle analiz sonuçlarını yanında götürdü. Nelly'nin bunun üzerine çalıştığını nereden biliyorsun? Henüz bilmiyorum. Bana sorarsan Nelly Joachim'i tanıyordu. Adamın Güney Amerika'daki birçok insani yardım kuruluşuyla bağlantısı var. Bir temasları olmuş olabilir. Jean onun Arjantin'in kuzeydoğusundan olduğunu biliyordu. Ona bu hikayeden söz etti. Adam hemen anladı. Bu da onun hayatına mal oldu. Kızın bütün telefon görüşmelerini, e-maillerini kontrol ettik. Başka türlü temas kuruyorlardı. Belki sadece yüz yüze görüşüyorlardı. Joachim tehlikeyi sezdi ve temizlik yapmaya geldi. Peki Marion Cantillo'yu neden öldürdü? Hiçbir fikrim yok. Ama merkezdeki otistik çocuklar ile Joachim'in arasında bir bağ var. Bir şekilde Marion da bu sır içinde tehlike oluşturuyordu. Bundan eminim. Ya Francesca Tercia? Onun için durum daha net. De Almeida'nın kafatasını aldı. Bu kalıntı orman halkının geçmişiyle alakalı olmalı. Hatırlasana fosilde bazı biçimsizlikler vardı. Hiç şüphesiz insandan çok eski bir familyanın maymunsu özellikleriydi bunlar. François Tan tüm bunları anlamıştı. Bu daha hiç dedi Reisenbach şüpheci bir tavırla. Reha olmaya gerek yok, heykeli görmüştü. Hangi heykeli? Kafatasından yola çıkılarak Francesca'nın yaptığı heykeli. Bu konuda bir hata yaptım. Bu eserin heykeltıraşın kendi kişisel ilhamıyla yapıldığını düşündüm. Aslında paleantropolojik kafatasından hareketle yapılmış antropolojik bir tasarımı söz konusuydu. Viotti atölyesinin çalışmalarından farklı bir eser. Francesca kendi atölyesinde gizli gizli çalışıyordu çünkü gerçek bir işti. François'yı alevlerden kurtarmaya çalışırken heykeli fark ettim. Onu Francesca'nın atölyesinden çalmıştı. Heykel yanıyordu ama onun bir maymunu andıran küçük bir insan olduğunu görebildim. Hep aynı sorun. Kelime oyununa gerek yok. Joachim, Francesca'nın çalışmalarından nasıl haberdar oldu? Joachim ile Francesca tanışıyorlardı. Her ikisi de Arjantinli. Arjantin büyük bir ülke. Paris'te o kadar Arjantinli yok. Yeniden sessizlik oldu. Reisenbach düşünüyordu. Demek elimizde kendini tarih öncesi insanı sanan bir deli tarafından işlenmiş üç yamyam cinayeti var. Cinayet sebebi bir damla kan ve bir kafatası olarak özetlenebilecek bir kaçık mı? Herhangi bir kan değil ve de herhangi bir kafatası. Çok eski bir kavmin mirasçısı bir halkın varlığını ispatlayan kalıntılar bunlar. Kafatası mesela Orta Doğu'da veya Avrupa'da bulunmuş Procro-Magnon insanının kemiklerine benzer olabilir. Bunun gibi mi? Jean taş kesti. Yatağın üstüne bir kafatası düşmüştü. Aynı anda da arkasında bir ses duymuştu odasının içinde. Kısa bir süre siyah göz çukurları olan kafatasına baktı. Son derece beyazlı ve plastikten yapılmış gibiydi bir kalıp. Jean, orada mısın? Polise cevap vermedi. Yavaş yavaş sese doğru döndü. Jean, seni sonra ararım dedi Jean fısıltıyla. Kapının ağzında Anton Ferro duruyordu. Saçları diken diken, hırpani, sırılsıklam. Ama bir ölü için gayet sağlıklıydı. Yeni bir fırtına. Şimşekler dışarının yarı karanlığını yırtıyor, anlık süreler içinde yer değiştiren şiddetli ışık gölge oyunları oluşturuyordu. Gerçeğin negatifleri. Jean ağzını açmaya fırsat bulamadı. Anton Ferro sürekli konuşuyordu. Bir ara Jean, dijital kayıtlardaki sesin tınısını işitir gibi oldu. Sevecen, yumuşak, sıcak, uzun zamandan beri kendini hiç bu kadar iyi hissetmemişti. Psikiyatrist sorularını sordu. Buraya, Guatemala'ya neden geldiğini öğrenmek istiyordu. Ve buradan önce de Nikaragua'ya neden gittiğini. Demek Ferro her şeyi biliyordu. Ve aynı zamanda hiçbir şey bilmiyordu. Cevap vermek yerine Jean onu kışkırttı. Beni mi takip ediyorsunuz? Rolleri tersine çevirdiniz sanırım dedi adam gülümseyerek. Hayır ben sizi takip etmedim. Elbette ne aradığınızı biliyorum. Bilmediğim bir arı kovanın içine nasıl girdiğiniz. Benim arı kovanımın. Yalan, aldatma ve ikiyüzlülük sona eriyordu. Aşağıda bir çay içelim mi ne dersiniz diye sordu Jean. Birkaç dakika sonra camlı verandanın altında oturuyorlardı. Karşılarında yağmurun patır patır dövdüğü otelin havuzu vardı. Elleriyle fincanını sıkı sıkı kavramış Jean hikayesinin tamamını anlatmaya karar verdi. Kendi hikayesini. Yalansız ve eksiksiz. Her şeyi anlattı. Ferro'nun muayenehanesinin dinlenmesinden Pierre Roberge'nin günlüğünün mezardan çıkarılmasına kadar. Cehennemi karıştıracağım. 29. kısım sonu. Sayfa 352. Yabancı kelimeler. Alfonso Palin. Alfonso Palin. Aziz Ignacio. Aziz Ignacio. Piromani. Piromani.